Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, bakış açısında bugün Tunahan Gök hocamla beraber üniversite tercih noktasında kendisinden bilgiler alacağız, kendisinden destekler alacağız. Dikkatli bir şekilde genç kardeşlerimizin dinlemesini arzu ediyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim hocam, sizler de iyisiniz.
Allah razı olsun hocam. Tabii heyecan dorukta milyonlarca insan sınava girdi ve Temmuz'un sonuna doğru, tercihler. Ağustos'un başına da tekabül, Allah nasip ederse bu genç kardeşlerimiz çalıştıkların karşılığını alacaklar.
Evet, artık o döneme geldik.
Evet, neler dersiniz hocam?
Tercih dönemi sınava hazırlık sürecini kapsayan, aynı zamanda beraberinde devam eden bir süreç aslında. Yani çocukların sınava hazırlık süreci bitmiyor. Tercih döneminde de bu süreç devam ediyor. Evet, artık bir fizik, kimya, biyoloji, matematik çalışmayacaklar, soru çözmeyecekler ama yine yoğun bir araştırmaya, yoğun bir soru sormaya, doğruları bulmaya, bir de kendi doğrularını bulmaya, işin zor kısmı birazcık da burası, kendi doğrularını bulmaya yönelik çalışmalar yapacaklar. O döneme geldik. Bu uzun bir süreç değil, 10 gün. Yani bir sınava hazırlık süreci biraz daha böyle 8 ay, 9 ay belki şimdiden başlayan, yani geçen sene bu aylardan başlayıp şimdi sınava kadar devam eden koskocaman bir 12 ayı kapsayan bir sınav süreci gibi değil. Bu sadece olabildiğince ziplenmiş bir vakit, 10 gün. 10 gün içerisinde bir karar vermiş olmanız lazım. Bu karar ilk defa 10 günde verecek olanlar var. Daha önce kararını vermiş, bu 10 günde sadece tercihini yapacak olan arkadaşlar var.
Yani bu 10 günün öncesinde sınavdan sonra da kafalarında şekillenen herhalde bazı üniversiteler, bazı bölümler, bazı şehirler herhalde, değil mi? Şekillenmiş olabilir.
Evet, daha çok meslekler şekilleniyor. Yani ben işte doktor olmak istiyorum. Ben avukat olmak istiyorum. Ben radyo televizyon alanında çalışmak istiyorum vesaire gibi. Daha çok öğrenciler meslek olarak bakıyorlar işe aslında. Ama işin sadece tıp düşünüyorum ben ya da sadece hukuk düşünüyorum ben şeklinde olanları da vardır tabii ki. Ama her ne kadar böyle düşünceler olsa da sınav sonucu gelince işler değişir. Sınava girinceye kadar tercihler başkadır, sınavdan sonra başkadır. Bir de tercih zamanı başkadır. Bunlar üç ayrı evrede böyle biz değerlendiriyoruz.
Bunlar üç ayrı kardeş.
Evet, üç ayrı kardeş. Umut ediyoruz ki bütün arkadaşlarımızın üçü de aynı olsun. Üçü de tek olsun. Ama böyle olmayabilir, bu da problem değil. Bunun çözümü var. Tercih dönemini önemsemek lazım. Veliler olarak da önemsemek lazım.
Bir seçenekten ziyade hani birkaç alternatif olsa
evet,
daha iyi olur.
Evet, aynen öyle. Birkaç alternatif olmasında yarar var. Bir de eski, şimdi benim tercih yaptığım dönem 2008-2007 yılları. 2007-2008 yıllarından 2026 yılına gelmişiz. Mesleğe bakış, çalışmalar, yapılan işler, şu an tercih ettiğimiz üniversite, yaptığımız iş, sektör vesaire çok değişken bir durumdayız. Ve zannediyorduk ki biz hep birileri bırakacak, onun yerine biz geçeceğiz. Birileri bırakacak, onun yerine biz geçeceğiz. Çünkü bu benim babamın da söylemiydi. Yani ya 45-50'sinde insanlar emekli oluyor oğlum, birileri çıkacak yerine sen geçeceksin. İşte devletten vazgeçilmez, sırtını devlete dayayacaksın vesaire gibi memur bakış açısıyla böyle bir yaklaşımı vardı. Kendisi de memurdu zaten. Şimdi ama böyle olmuyor. Benle beraber çalışan arkadaşım, aynı yerde çalıştığımız arkadaşımla aramda 40 yaş var. 30 yaş var. Ne oldu bunlar? Niye gitmediler? Gitmiyorlar. Çünkü sektör artık, yani çalışma düzeni, çalışma şekli artık değişti. 45'inde 50'sinde emekli olur gider işte yazlığına, köyüne, memleketine vesaire gibi düzen değişti. Yani aslında
şartlar
değişti. Evet, tam olarak da burayı biraz tercihler konusunda konuşmak lazım. Veliler olarak bir şeyi zorlamayalım lütfen. Yani bir, sizin geçmişte yapmış olduğunuz tercih ya da meslek seçimiyle şu zamanda yapılan tercihler ya da meslek seçimleri aynı değildir. Değil de zaten. Bu değişimi siz görüyorsunuz ama çocuklarınızda da bu değişimi hissettirmeniz gerekiyor. Onlar farkındalar bu arada. Yani değişimin farkındalar. Mesela şeyleri ben çok duyuyorum sektörde. Normalde ne olur? İşte 5 günde çalışırım, 6 günde çalışırım, yeter ki işim olsun düşüncesinden. Ben 2-3 gün çalışacağım arkadaşa geldik. Yani iş buraya geldi. Şu anda bunu konuşuyorlar.
Ya da evden çalışma. Ya da evden çalışma. Hibrit sistemi. Evet. Haftada bir gün git, 4 gün kal.
Aynen öyle. Evde çalış. Yasak olan ve yapılmasında gerçekten çok absürt olan bir iş vardı. Durum vardı. Bir işte çalışıyorsan başka bir iş yapamazsın. Şimdi öyle bir şey yok. Yani ne kadar interdisipliner çalışıyorsan o kadar kendini geliştirmiş oluyorsun. O zaman da ne oluyor? Çalıştığın her kuruma, her hizmet verdiğin her sektöre bambaşka şeyler katarak ilerliyorlar. Şimdi bu bir değişim işte. Yani bu değişime ayak uydurmak lazım. Ben sadece bu işi yapıyorum, bu mesleği yapıyorum değil de bunu da yapıyorum, bu da bunu destekleyen bunu da yapıyorum, bu şekilde kendimi geliştiriyorum vesaire gibi durumlar olması gerekiyor. Yani bir İngilizce öğretmeni sadece İngilizce öğretmenliği yapmıyor. Mütercim tercümanlık yapıyor.
Özel ders veriyor.
Bu özel ders veriyor derken sadece sanki böyle liseye kadar olan öğrencilere veriyormuş gibi ama hayır. Sadece speaking noktasında ünlü kişileri, böyle zengin kişileri ya da mesleğinde böyle level atlamak isteyen kişilere özel ders veriyor. Yani özel dersin hizmetin ağı da değişti.
Tabii.
Özel ders deyince biz sadece lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri yani öğrenciye verilen, talebeye verilen bir hizmet gibi düşünüyoruz ama 40-45 yaşındaki birisi de alabiliyor bu hizmeti.
Yani mesaiden sonra istediği her işi yapabilir.
Her işi yapabilir, evet. Şimdi bu işte hizmet üretimine geldi. Yani bir değişim
aslında
var.
Aslında şey var hocam, hayat şartlarından dolayı insanlar. Yoksa adam 9-5 çalıştıktan sonra, 5'ten sonra niye çalışsın ki, gider evine dinlenir. Ama şartlar,
evet,
büyük şehirde yaşamanın şartları, dünyadaki ekonomik sebeplerden dolayı insanlar artık ikinci, üçüncü işi yapmak durumunda, evet, kalıyor. Hafta sonları mesela. Ben şeyi bilirim, bu işte normal şartlarda çalışanlar vize başvurusu yaptığında konsolosluk çalışanları hep şaşırırlarmış. Yani bu maaşla nasıl geçiniyorsunuz? Hmm. Bir de bunun üstüne bir de yurt dışına gidiyorsunuz falan. Hmm. Hani bazı şeyleri ibraz edemiyorlardı. Hmm. Şimdi banka dökümlerinden ancak ibraz edebiliyor. Resmi olmadığı için. Bakıyor ki banka hesapları hareketli. Belli ki bu adam özel ders verdiğini doğrular neticesinde, niteliğinde. Öyle de vizesini alıyor. Yani Türkiye'yi birçok Batı ülkesi anlayamıyor. Ama biz çalışmadan duramayız hocam. Biz yani durumumuz iyi olsa da biz yine oturmayı seven bir millet değiliz. O güzel bir şey.
Aynen öyle. Burada öğrencilerimizin şu an tercih döneminde yapacakları bu araştırmalarda kendileriyle ilgili becerilerinin ne olduğuna, mesleğin kendisine değil de ben hukuk okuyacağım, tamam, avukat olacağım, hakim olacağım, savcı olacağım. Hakim ve savcı olmazsan ne olacak? Avukat olduğunda ne tür işler yapacaksın? Hangi alana hizmet edeceksin? Şimdi bir kere hizmet diye bir sektör vardı zaten. Ama her meslekte hizmet alanı doğuyor. Eğitim sektöründe de doğdu bu, yapılıyor. Hukuk alanında yapılıyor. Efendim işte medya alanında yapılıyor. Birçok alanda artık şu anda hizmet düşünülüyor, hizmet yapıyor. Mesela biz çok iyi bir diş hekimini nereden buluyoruz, nasıl buluyoruz? Bunlar hizmet verenler, bunlar devlette çalışanlar değil. Ya da devlette çalışanları düşünecek olan, bir hastaneden hizmet alacaksanız randevuya bağlı kalıyorsunuz. Bir aldığınız doktordan bir daha randevu almanız çok zor. Bir sonrakinde işte tekrar bir şey nüksettiğinde. Ama dışarıda hizmet veren birini bulduğunuzda, yakaladığınızda, size iyi bir destek olduğunu gördüğünüzde, yardımcı olduğunu gördüğünüzde o kişiyi bırakmak istemiyorsunuz. Neden? Hizmetini iyi yaptığı için. Yani mesleğini sevdiği için, ilgilendiği için. İşte o insanlar ekstra işler yapmaktan, kendi işlerini yapmaktan ekstra işler yapmaya zamanı kalmıyor. İyi bir diş doktoru, eğer sen diş doktoru noktasında, dişçilik noktasında kendini geliştirmek istiyorsan, bu alana karşı ilgini, becerini yüklendiysen, gidiyorsan artık, yolundaysan, sen ekstra işlere ihtiyaç duymazsın maddi olarak. Neden? Çünkü hem maddi olarak hem manevi olarak karşılamış oluyorsun. Böyle olunca da o sektörde iyi oluyorsun. En iyisi olmaya çalışıyorsun bu sefer. Ve insanlar da seni tercih ediyor. Ve bir süre sonra randevu veremez oluyorsun. İstediğinde bu değil miydi zaten? İnsanlar pide kuyruğu gibi doluşsun dükkana. İstediğinde buydu. Ama ne olacak? Nitelikten, yani o kaliteden vazgeçmeyeceksin. Çünkü seni iyi yapan şey o. Her gelen kişinin mutlaka, evet, bu işini çok iyi yapıyor, bu hizmeti çok iyi veriyor, ben bundan gerçekten kaliteli bir hizmet alıyorum diyebilmesi lazım. Onun içinde açgözlülük değil de tam manasıyla kendini daha iyi nasıl geliştirebilirsin? Bu değişime nasıl ayak uydurabilirsin? Yerinde saymadan devam etmen lazım çünkü. Dişten hazır girmişken söyleyelim. Çocukluğumda diş hekimi olarak çalışan bir abi geçen memlekete gittiğimde hala çalışıyor. Ama cihaz yok. Eski bir koltuk. Hala devam ediyor sürecine. Hiçbir değişim yok, hiçbir gelişim yok. En son şeyi konuştuk onunla. Ahmet abi dedim, senin bundan 10 yıl önceki müşteri sayınla şimdiki müşteri sayın arasında fark ne? Bana verdiği cevap şu: şükür Allah'a. Şimdi Allah'a şükür de Mesele o mu yani? Hayır. Ama bunu net bir ağzından aldım. O zaman 100 kişi ise şimdi 10-15 anca. Nereye gitti bu kadar insan? Dişleri ağrımaz mı oldu? Ya da onların evlatlarının dişi ağrımıyor mu? Dişi çürümüyor mu? Kanal tedaviye ihtiyacı yok mu? Var. Neye gittiler? Daha hızlı, daha pratik, teknolojik olarak kendini geliştiren, eli yatkın insanlara kaydılar. Eli yatkınlıktan ziyade teknolojiye ayak uyduran insanlara kaydılar.
Tabii makinelerin daha evet. iyi olması.
Yani ne oluyor böylelikle? Daha hızlı oluyor, daha ağrısız oluyor, daha gelişmiş oluyor. İnsanlar bunu fark ediyor ve bu değişime ayak uyduruyorlar. O yüzden artık mesleğini ele aldığında gelişmeyi hedefleyecek, kendini geliştirmeyi hedefleyecek işler yapması lazım. Oturduğum yerden ben para kazanırım. Yazılımcılar ve bilgisayar mühendisliği vesaire bundan bir 10 yıl önce böyle çok aktifti. Çok buraya çok ilgi vardı. Şimdi ne oldu? Onların hepsi hikaye oldu. Ben 3000 dolar alır oturduğum yerden çalışırım. Hikaye 5000 dolar alır çalışırım. Artık şu an hikaye. O kadar çok yazılımcı, bilgisayar mühendisi işsiz ki kendi ne yapıyor? Freelance çalışarak ayakta durmaya çalışıyorlar.
Veyahut da başka sektöre giriyorlar.
Veya da başka sektöre
taksicilik giriyorlar. Taksicilik yapıyorlar.
Her alanda. Çünkü geçim yani iş en sonunda geçime geliyor. O yüzden tercih döneminde revaçta olan bir bölümü tercih etmek yerine ilgilenebileceği 50 yıl boyunca o işi yapabileceği öyle bir vizyonu kendinde gören arkadaşların ona göre meslek seçmesi gerekiyor.
Bir de severek.
Evet.
Severek yapınca zaten zirveye çıkıyorsun. Şeyin aklıma gelmişken İngiltere'nin eski başbakanı Churchill'in bir hikayesi var. Yolda giderken arkadaşı görüyor. Ondan sonra diyor ki Churchill'e hadi yine iyisin diyor. Ülkenin başına geçtin. Başbakan oldun. Herkes seni tanıyacak diyor. Churchill'in orada çok güzel bir sözü var. Diyor ki arkadaşım diyor benim diyor başbakan olup ünlü olmam veya tanınmam değil. Ben Londra sokaklarında eğer boyacı, ayakkabıcı olsaydım işimi en iyi şekilde yapıp yine tanınırdım diye cevap veriyor. Yani yapacağın işi severek yaparsan hocam zirveye çıkıyorsun en de sonunda.
Aynen öyle. Ne yapmak istediği çok önemli çocukların. Ben diyor iç mimar olmak istiyorum. Baba diyor ki iç mimarlıkta para yok. Çocuk vazgeçiyor. Halbuki çocuğun bir becerisi var mı? Bilgisayar ekranında mı bir çizim yapıyor? Yoksa kara kalemle mi bir şeyler yapıyor? Yani neye ilgisi var da iç mimarlığı tercih ediyor? Neyi örnek aldı? Kimi rol model aldı da iç mimarlığı? Yani öyle hava cıva bir tercih etme mi? Yoksa gerçekten bir yeteneği var da onun üzerine mi? Çünkü benim konuşmakla ilgili bir becerim varsa, ben parayı konuşmakla kazanıyorsam bu işi sevdiğim için yapıyorumdur. Ve konuşarak para kazanırım. Konuşarak onu değer katarak ilerletirim. Ama ben konuşmayı sevmiyorsam, bana konuşmalı bir iş verdiyseniz, al paranı buradan kazan derseniz, ben bir süre sonra ilgi duyduğum alana evrilirim. Yani müzik tercihim olabilir, spor tercihim olabilir. Kendim buralarda bulurum. Evet yine konuşurum, ne yapayım ya geçimim işte 3-5 kuruş kazanalım da derim, ama asıl ilgimi, asıl zamanımı koşa koşa gittiğim şey benim müzik olur, spor olur, ne bileyim başka böyle kitap okumak üzerine olabilir vesaire. Yani ben kendi ilgimi, alakamı nereye çevirdiysem orası benim seveceğim bir alana dönüşür. O yüzden çocuklarımıza tercih yaparken, onların tercihlerini yönetirken gerçekten bu işi 50 yıl boyunca yapabileceği, seveceği bir mesleği, bir alanı tercih etmelerini önemsemeliyiz. Benim özellikle ilgi alanımdır. Şöyle bir grupla çalıştım. Yıllardır hala da çalışıyorum. Üniversiteyi kazanmış. Bu çok iyi üniversitelerde olabilir. ODTÜ'sü, İTÜ'sü vesaire. Kazanmış, mesleğini eline almış. Çünkü oralardan mezun olduğunuz zaman orta seviyeli bir şirketten çok büyük şirketlere kadar birçok firmalar sizin peşinizdedir. İşi yapmak isterler. Bölümünüz ne olursa olsun, İTÜ'den mezunsanız eğer mutlaka bir sektör sizin peşinize düşebilir ya da başvurduğunuzda işe başlarsınız hemen. Böyle mesleğini eline almış kişilerin tekrardan sınava hazırlanarak başka bir mesleğe geçişini çalışıyorum. Benim özellikle çalıştığım alan burası. Yani çocuk, genç bir arkadaşım gitmiş 3 yıldır 4 yıldır bilmem ne firmasında endüstri mühendisi olarak çalışıyor diyelim ki. Ama mutlu değil, memnun değil, yıllardır memnun değil. Ne yapsın? Geçim. Sonra bir yerde jeton düşüyor ve diyor ki ya ben bu işi yapmak zorunda değilim. Ben tıp okuyacağım arkadaş diyor. Ben bu sektörü sevmedim diyor. Pazarlamayı, satışı, efendime söyleyeyim onu bunu ben sevmedim diyor. Ben neyi sevdim? Ben hizmet etmek istiyorum insanlarla, konuşmak, dertlerini çözmek, onların yaralarına merhem olmak istiyorum. Benim kişiliğim bu ya diyor. Tak üniversite sınavına bir daha hazırlanıyor. Şimdi bu arkadaşımızın Özellikle gerçekten problemi mesleğini seçememek mi? Hayır. Karar verme problemimiz var, seçim yapamama problemimiz var, sorumluluk alamama problemimiz var. Bu problemlerle beraber meslek seçimini yaptığı zaman birisi ilerleyen dönemde mesleği değiştirmek istiyor. Ya sınava tekrar hazırlanıyor, şu anda 400 bin kişi kadar var bunlar, 500-400 bin arası böyle bir rakam. Her sene de artarak gidiyor.
Her sene var hocam.
Var mutlaka. Yani bunlar denemek için de şimdi ev hanımlarına özel bir alan açıldı. Onların sınava girmesi için özel bir devletimiz bir çalışma yaptı falan. Hani bunlarla ilgili de bir artış var ama bununla alakası yok. Adam mesleğini almış eline ama üniversite sınavına girerek farklı bir alana kaymak istiyor.
Şimdi ders verdiğim ailelerden bir tanesinin annesiyle konuşuyorum. Konuşurken kendisi dedi ki ben dedi üniversiteyi bıraktım dedi. Hı hı. Ondan sonra hangi bölümü bıraktınız dedim. Tıp bıraktım dedi. Hı. Kaçıncı sınıfta bıraktınız? Altıncı sınıfta bıraktım dedi.
Of.
Abi geldin. Abla son sene bırakmış. Hı hı. Bir tık daha olsa doktor olacak. Hı hı. Düşünsene sonra ne oldu dedim. Gittim kimya okudum dedi. Hocam 10 sene. En azından tıpta şöyle bir şey var. Bitirmeyince sana 4 yıllık yine bir şey fakülte diploması veriyor, doktor olmuyorsun. Sağlık mı? O anlamda bir şey oluyorsun. Başka birisi var. Yine bir şirket görüşmesine gitmiştik. Eğitim anlamında konuşuyoruz. Muhabbet açıldı. İşte abi 5. sınıfta tıbbı bırakmış.
Çok var böyle.
Ve yani şimdi şöyle hani işletme, iktisat, mimarlık 1. sınıfta, 2. sınıfta anlayabiliyorum. Hı hı. Ya hocam 5. sınıf, 6. sınıfa kadar niye bekledin? Yaparım diye herhalde bekledi. Hı hı. Mutlu olabilirim diye. Artık en son zirvede tık diye kaldı. Şimdi 2 sene önce İlim Yenme Cemiyeti'nin Beykoz Şubesi'yle çalışıyoruz. Orada üniversite sınavına öğrenciler hazırlanıyor. Biz de orada uzun süre eğitimler verdik. Bir tane öğrenci gözüme takıldı. Biraz büyük. Ondan sonra gittim yanına. Herkes ders çalışıyor. Ödev verdim. Onun da yanına gittim. Konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Diye. Dedim bu herhalde büyük çünkü. Bu belli yani. Hı hı. Ondan sonra dedi hocam ben dedim mühendislik okuyorum dedi. Hı hı. Dedim sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun ama burada ne işin var dedim. Hı hı. Dedi hocam 4. sınıftayım dedi. Bana göre olmadığını düşündüm. Ne yapmak istiyorsun? Tıp okuyacağım dedi. Hı hı. Dedim ki oğlum tıp oku tamam da bari şunu bitirseydin sonuna hı-hı gelmişsin. Hı-hı. Dedi ki hocam düşünüyorum bakacağım dedi. O zaman dedim bak gemileri yakma. Hı-hı. En azından dondur. Hem mühendis olursun hem doktor olursun. İkisi bir arada. Hı-hı. Ya çok var hocam.
Çok. İşte bu sizce yani bir eğitimci olarak illa psikolog olmak zorunda değilsiniz. Ya da bu konularla ilgili olmak zorunda değilsiniz. Dışarıdan bakan bir eğitimci gözle. Bir öğrencinin tercih yapamamış ya da yanlış bir tercih yapmış olması, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra tekrardan yeni bir tercih yapma isteği sizce yani şeyden midir? Hani parasal problemlerden
yok
midir?
Yok ki kendini tanımama, hedeflerinin bilincine varamama, evet. Aile çok etkili.
Evet.
Yani aile aslında gideyim. Çocuğunu tanımıyor. Hı hı. Her dönem vardır biliyorsunuz, revaçta olan bölümler vardır. Hı hı. Her dönem revaçta olan sektörler vardır. Hı hı hı. Abi herkes kahveci. Hadi kahve açalım. Hı hı. 90'lı yıllarda sucu vardı. Hı hı. Pompayla benzin istasyonu gibi su satıyorlardı. Hı hı. Yani öyle böyle değil. Karşısını açıyor, oraya açıyor, buraya. Ya kardeşim bir pazarlama stratejisi diye bir şey var. Hı hı. Karşında market varsa karşısına market açmazsın. Marketin bir eksiğini görürsün. Manavı yoktur, manav açarsın. Hı hı. Sektörü kırmaya çalışıp da karşısına market açarsan ikiniz birlikte gidersiniz yani. Hı hı. Kaybolup. Ya bu nedenler hocam. Yani kişinin kendini özellikle tanımaması. Biraz sonra 2. sınıfta çok fazla öğrenciyle karşılaşıyoruz. Hedefleri yok. Ben hatırlıyorum. Biz İmam Hatip'te okurken 9. sınıfta hedeflerimiz belliydi yani. 12. sınıfa gelmiş. Çocuk diyor ki puanımı alayım hocam bakacağım. Ya 10 günde sen neyi ya bakacaksın? Ya tutmazsa, yani istediğin bir bölüm olmazsa ne olacak? Mutsuz olacaksın.
Aynen öyle.
Şu anda birisiyle çalıştık. Daha yeni koçluk yaptım çocuğa. İzmir'de okuyor. Çocuk şehri beğenmemiş, üniversiteyi beğenmemiş, hocaların tavırlarından hoşlanmamış, öğrencilerden hoşlanmamış. Çocuk yani hiç şey yapmamış. Halbuki derece yapmış çocuk sınavda. İstanbul'a gelmek varken vazgeçiyor. Gidiyor İzmir'de yapayım diyor. Hmm. Şimdi İstanbul'a alabilmek için işte üniversitelerin şey puanlarına baktık. Hmm. Yatay geçişi bekliyoruz hmm. bu dönem için. Hmm. Çocuğa koşluk yaptık. 5 hafta, 5 seanslık bir çalışma yaptık. Yani ya İTÜ makineyi istiyor ya da İTÜ elektrik ya da hı hı. özel bir üniversitede makine istiyor. Hı hı. Ya kolay değil hocam.
Zor.
Zor. Bir de üstüne seneler geçiyor yani. Yani kolay değil.
Yani o arkadaş özelinde demeyeyim ama buna benzer durumlarda sadece üniversite tercihi, meslek seçimi vesaire değil, birçok alanlarda kendi kitap seçerken bile zorlanan bir arkadaştan bahsediyoruz. Ya da herhangi bir hizmet aldığında memnun olmayacak birinden bahsediyoruz. O yüzden problem sadece kariyer ya da akademik değil. Psikolojik olarak da nelere ihtiyacı var? Nelerde yardımcı olunması gerekiyor? Mutlaka bir uzmanla konuşması, istişare edilmesi lazım. Şimdi piyasada çok fazla kariyer planlayıcıları var. Kendilerince bu noktada bir şeyler söylediğinde... Ya şimdi düşünsenize Ahmet Hocam, ben sizin 50 yıl boyunca yapacağınız meslekle ilgili karar vermeniz noktasında size yardımcı oluyorum. Yani bana geliyorsunuz, diyorsunuz ki biz meslek seçimi yapacağız, tercih yapacağız. Hangi bölümü tercih edelim? Ben size, sizi tanımadan, sizinle ilgili ailevi yapınızı bilmeden, becerileriniz üzerinde herhangi bir istişarede bulunmadan size ben meslek öneremem. Size ben bölüm öneremem. Ya revaçta yazılım var. Yaz git ya. Yazılım demek matematik demek. Yazılım mühendisliği gelmiyor mu? O zaman matematik bölümüne git. Orada zaten derslerde kodlama var. Ha yazılımcı olmuşsun ha matematikçi olmuşsun. Ne fark eder diyorlar. Şimdi bunu diyebilirsin. Bu normal yani. Herkese bunu deme ama. Yani şablon iş olmaz tercihte. Bireye özel yapılır bu çalışma. Çünkü aile özeldir. Bir kere şunu da öğrenci arkadaşlarımızın anlaması lazım. Burada aydınlanma gerçekleşmiyor. Yıllar sonra işte 3-4 yıl sonra gerçekleşiyor. O zaman da 4 yılına mal oluyor. Yazık günah. Orada yapılacak işlem şu. Veli ile öğrencinin arasında sağlıklı bir ilişki olması lazım, iletişim olması lazım. Tercih edeceği mesleğe göre, bölüme göre sağlıklı bir konuşmanın geçmesi lazım. Şu ifade çocukları rahatlatmıyor efendim. Lütfen buraya çok dikkat edin. Oğlum sen bizim evladımızsın. Ne tercih yaparsan biz senin arkandayız. Hayır. Şimdiye kadar her şeyini kontrol ettiğin, her aldığı kararda mutlaka bir fikrinin olduğu bir işte en önemli meselede 50 yılına mal olacak meselede biz yokuz diyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hayır, sen her zaman varsın. Evliliğinde varsın, çocuğu dünyaya geldiğinde varsın. Ailesin çünkü sen her alanında varsın. Anne baba olarak, ebeveyn olarak yapman gereken ne varsa yapmalısın. Burada da yapman gereken tek şey, ya ben çekiliyorum, bu oyunu oynamayacağım. Sen kendin oyna diyemezsin. Her oyunda sen varsın.
Ya saç tıraşına karışıyorsun.
Evet.
Saç tıraşına karışıyorsun yani.
Evet ama ne bölüme sen bilirsin yani artık bu senin geleceğin. Sen hayır şunu demenizde yarar var. Oğlum ben geleceğin meslekleriyle ilgili bir bilgim yok. Ben bununla ilgili ne yapabileceğim, bu gurur meselesi değildir bakın. Bu çok önemli bir meseledir.
Her şeyi bilemeyiz.
Evet yani bilmediğin konuda bilmiyorum diyeceksin.
Uzmanlığa bırakacaksın.
Gerçekten bilmiyorsanız biliyormuşluk da taslamayacak. İç mimar mı? İç mimar ne oğlum ya? Para kazanmıyor lan onlar. Ben biliyorum işte bak kimin oğlu falan şu gibi bunun bilmem nesi bu. Al adam bilmem nerede işte kasiyerde çalışıyor falan. Ya böyle örnekleri biliyorum ki gaz vermek mahiyetinde ya da biraz daha dikkatli olmak manasında çocuklarımıza sarf ediyoruz ama zarar veriyoruz. Çünkü çocuklar bu sefer sizi mutlu etme yolunda ilerliyorlar.
O zaman da 4 yıl sonra
da babasının annesini mutlu ettiğini düşünen çocuk halbuki anne ve babasının umurunda olmadığını görünce kendi umurunda olacağı işlere doğru meylediyor.
Şimdi bir soru soracağım ama aklıma yine birisi geldi. Dizilerde oynayan ünlü bir tiyatrocu var. Ben onun hayat hikayesine denk gelmişim sosyal medyada. Israrla babası mühendis olmasını istiyor. Ama kendisi tiyatro yapmak istiyor. Bu söylediğim belki de 40-50 yıl önceki hadise. Babasını kırmıyor. Gidiyor mühendisliği okuyor. Bitirdikten sonra aldığı gün, diplomayı aldığı gün babasına diyor ki, baba diyor mezun oldum. Diplomam da bu diyor, buyur diyor. Kendisine diplomayı veriyor. Sonra da o yaştan sonra gidiyor tiyatroya ve tiyatro yapmaya başlıyor. Bugün dizilerde önemli rollerde oynayan bir oyuncu, usta bir oyuncu. Yani harcıyoruz çocukların zamanlarını. Çocuklar bilmiyorlar bazı şeyleri. Bir de günümüzün vermiş olduğu o revaçta bu iş gidiyor ama şey değil yani. Hocam veliler ne yapmalı bu noktada?
İşte bu tamamen aslında velilerin kendi içinde uzmanlara çocukları götürmesi lazım. Bu işi bilen kişilere götürmesi lazım. Bunları tartışması lazım. Kimler neler söylüyor takip etmesi lazım. Şu an bu devirde ben bilgiye ulaşamıyorum diyen birine ben denk gelmedim. Bilgi her yerde var hocam. Google'a da girsem var. Efendim çeşitli video platformlarına girsen de var. Beğenirsin beğenmesin ama birileri bir şeyler söylüyorlar. Oralardaki bilgileri alıp süzebilirsin. Bilene gidip öğrenebilirsin. Ben üniversite tercihimi yaparken çok bilmişlik yaptım. Sebebi neydi? Ya arkadaş üniversiteye hazırlanan benim, benim geleceğimle ilgili karar rehber öğretmen mi verecek derdim. Benim mesleğim psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Şu an ben o insanların, o insan için söylediğim cümle benim için belki insanlı başka çocuklar şimdi söylüyorlar. Ben diyor 12 yıl hazırlanacağım, 12 yıl emek vereceğim. 10 gün boyunca konuştuğum bir adam mı benim hakkımda karar verecek? Bu iş böyle değil. Hasta olduğunda nasıl doktora geliyorsan grip olduğunu bile bile.
İşte ve doktor boğaz, seni tanımıyor.
Aynen öyle. Doktor seni tanımıyor. Boğaz enfeksiyonu olduğunu bile bile geldiğin o doktor sana 10 dakika içerisinde reçeteni veriyor. 2 gün içerisinde kendini toparlıyorsun. Demiyorsun ki ya arkadaş ben 40 yaşında adamım. Bir doktor 10 dakikada benim hastalığımı nereden anlayacak demiyorsun değil mi? Şimdi burada da demezsin işte. Senin kariyerinle ilgili bir karar almıyorum ben. Ben sana gelişmelerden bahsediyorum. Ben sana açıklamalar yapıyorum. Yani bunu uzman rehber arkadaşlarım, rehber öğretmen arkadaşlarımız, bu işte gerçekten emek veren arkadaşlarımız bunu yapıyorlar çünkü. Yani araştırıyorlar, peşine düşüyorlar. İşte yapılması gereken ne varsa bununla ilgili çocuğu tanıyarak ilerliyorlar ve bir bilgi veriyorlar. Ben mesela gittiğim üniversite çift anadal olduğunu bilmiyorum. Çift anadal demek iki diploma demek. Mezun olduğunuzda iki tane diplomanız oluyor demek. Yani bir yandan psikoloji okuyorsunuz, bir yandan PDR okuyorsunuz. İkisini beraber bitirip mezun olduğunuzda iki tane bölüme sahip olmuş oluyorsunuz. Mesela ben bunu bilmiyorum. Onu geçtim. En ayıbı şu, okuduğum üniversitede İngilizce hazırlık olduğunu bilmiyorum ben ya. Çünkü niye? Bilmişim ya ben. Ben istiyorum yani bu üniversiteye gideceğim diyorum. Gidiyorum. Bana diyorlar ki İngilizce hazırlık proficiency sınavın var. Nedir o? İngilizceye geçmen lazım. Ben de zannediyorum ki böyle hafif bir şey geçeriz. Pat bir geliyor hazırlıktasın. Yani ne oldu? Üniversite 5 yıla çıktı. Ya 4 yılda bitirecektim ben 5 yıla. Bir daha İngilizce altyapım yok mu benim? 2 yılda İngilizce hazırlıkta kaldık mı? Etti sana okul 6 yıla çıkıyor.
Öyle mi? Hazırlıkta mı kaldık?
Evet. İngilizce altyapım yok ki. Ne olacak? Ya yaparız diye kafasıyla hiç kimseye sormadan, hiç kimseden bilgi almadan, bilmişlik taslayarak aslında bilmediğimden, korkumdan dolayı bilmediğimi bildirmeyeyim işte kimse bilmediğimi anlamasın falan. Ya bunların hepsi şu anda yani gelmişiz 40 yaşına şu an konuşabiliyorum. Evet ama o zaman o gençlikte, o çocuklukta, o durumlarda.
O zaman oldu üniversite 6 sene.
Oldu üniversite 6 sene. Ha ama tabii önden ders alarak bir şekilde onu kapatmaya çalıştık. Çünkü yaralıyız. Yani bilmeden bir yere düşmüşüz. Kimseye sormadan düşmüşüz. Onun sorumluluğunu da alacaksın. Öyle 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl gibi bir durum yok yani. Yine aynı çok şükür 5 yıl içerisinde meseleyi tamamladık. Ama oradaki o 1 yıllık açığı ben mecburen üstten ders alarak. Benim arkadaşlarım 4 ders, 5 ders, 6 ders alıyordu. Ben 10 ders alıyordum. Sebebi ne? İngilizce hazırlıkta bir 2 yıl kaldık. Acısını çıkarmam lazım. Oluyor muydu? Tadını aldın mı üniversitenin? Hayır. Ne oldu ama? Ben keşke sorsaydım. Ben keşke o bölümü okumakla alakalı Türkçe bir bölüm mesela tercih etseydim. Veya o üniversitede İngilizce olduğunu bilip, tercihimi zaten o yönde kullanacağımı bilip, yazın İngilizceme yatırım yapsaydım. Ben o sınavı geçseydim. Yani buralarda çok böyle şey kalıyoruz, atıl kalıyoruz. Ama mesele benden çıkıyorum, tekrar şeye geliyorum. Tercih döneminde, meslek seçiminde mutlaka bir uzmana danışın. Nasıl doktora rahatsızlığınızla ilgili danışmak istiyorsanız, geleceğinizle alakalı sorularınızı da soracağınız birileri, biri değil bakın, bir kişi olmaz, birileri mutlaka olmalı. Ve oradan aldığınız bilgileri çocuğunuzla beraber koyun. Yazın. Aynı to-do list yapar gibi. Terazinin bir ucuna çocuğunuzun becerilerini yapmak istediklerini, bir ucuna da gelecekle alakalı olan insanların söylediği cümleleri koyun. Hangisi bağdaşıyor, hangisi birleşiyorsa tercihinizi o yönde yapın. Şu anda hukuk okuyan bir öğrenci sadece avukatlık yapmıyor. Bunu bilin. Avukatlık yapıyor. Bir taraftan kendini geliştirerek işte
hakim savcı olabiliyor.
Hakim savcı olabiliyor ama onun da yanında sektörel çalışıyor. Örnek veriyorum işte bu Bitcoin dünyası ile ilgili problemler çıkmaya başlıyor. Hukuksal problemler. Ama avukatlarımız bilmiyor. Şu an 40 yaşında 50 yaşında olan avukatlarımız bu konuyla ilgilenmemişler. Yani kendini geliştirmemişse eğer. Ama 30 yaşındaki, 25-30 yaşında yeni avukat, bu işe yeni atılmış bir arkadaşımız üniversite yıllarında bu işe çalışıyor. Çıktığında ne yapıyor? Burayla ilgili bilgi sahibi oluyor ve uzmanlaşıyor. Yani ben sadece avukatım, avukat bir meslek evet ama avukatın içerisinde nasıl ki miras hukukuna bakan, ticari hukuka bakan, efendim deniz hukukuna bakan diye alanlar ayrılıyordu tabii. Ya. Şimdi daha da arttı sektörler.
Tabii tabii.
Ya mesela yapay zeka çıktı. Veri korumayla alakalı bir durum var
siber
şu anda.
Güvenlik.
Siber güvenlik. Şimdi bunlarla ilgili alanlar var. Yani avukatlarımız mesela avukat diyoruz hukuk bitirdi tam bunların hepsine bakar. Hayır.
Hayır değil.
Böyle bir dünya yok.
Eğer öyle yaparsak zaten yanlışa gidebiliriz.
Aynen öyle. İnsanların vermiş oldukları işe alırken ya da bir iş yaparken CV'sine bakıyoruz. CV'de kaç yıl tecrübeye bakarlardı eskiden, nerelerde çalıştığına bakarlar. Şimdi ne iş yaptığına yani portfolyosuna bakıyorlar.
Evet, hocam şimdi süremiz azalıyor. Veliler açısından da bir aydınlatma istiyoruz. Veliler bu süreçte çocuklarına nasıl yaklaşmalı, nasıl yol göstermeli yani... Bu noktada desteğinizi bize açıklarsanız sevinirim.
Açıkçası yanlarında olsunlar. Uzmanlar ne söylüyor? Az önce söylediğim gibi terazinin bir ucuna onları koysunlar, bir ucuna çocuklarını koysunlar ve beraber istişare etsinler. Onlardan gizli iş çevirmesinler. Ben bunu gideyim işte şununla konuşayım, bu çocuk ne olacak, sonucuna bir bak da bana bir şeyler söyle olmasın. Nereye gidiyorsanız çocuğunuzla gidin, çocuğunuzla beraber karar alın, çocuğunuz ne yaptığınızı bilsin. O gitmiyor, o benimle gelmiyor falan. İkna edin ya abicim, ablacım, ikna edin. Bir şekilde gelsin sizinle çünkü geleceği söz konusu. Geleceği söz konusuysa mutlaka gelir. İkna edin, kararlarına saygı duyacağınızı söyleyin. Yanında olduğunu belli edin. Bunu hem fiziki olarak belli edin hem sözel olarak ifade edin mutlaka. Sonuç ne olursa olsun çünkü artık çok büyük başarılı bir üniversiteye gitmek, çok işte mükemmel bir üniversiteye gitmek değil de bir üniversiteye gidip orada gittiği an itibariyle farklı farklı işler yapabilmek, kendini geliştirebileceği alanları bulabilecek üniversiteler olması gerekiyor ki çocuklar gittiklerinde kendini geliştirebilsinler. Yani sadece bir üniversite o insana meslek vermeyecek, bunu bilelim. O yüzden de çocuklarımızın yanında olalım, bu 10 günü gerekirse izin alın. Rapor alın. Ne yaparsanız yapın. Bu 10 günü çocuklarınızla beraber geçirin. Çünkü onların 50 yılına karar vereceksiniz. Siz o çocukların ismini koydunuz. Tunahan dediniz ismine. Önüne geliyor işte psikolojik danışman Tunahan, doktor Tunahan ya da mühendis. Efendimiz öğretmen Ahmet, mühendis Ahmet diye geliyor. Dolayısıyla sizin verdiğiniz ismin önüne bir title diyorlar şu anda, ünvan geliyor. Dolayısıyla buna karar vereceksiniz. Bu kolay bir şey değil. 10 günlük bir süreyi ayırabilir ve çocuklarınızla ilgili doğru karar alabilirsiniz efendim.
İnşallah. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Bakış açısında önemli bilgiler aktardınız. İnşallah bu tercih döneminde de sevgili gençler, kıymetli velilerimiz de, bebeğinlerimiz de çocuklarına destek olurlar. Yol yöntem gösterirler ve bir kariyer veyahut da birkaç kariyer uzmanıyla görüşürler.
Evet, teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli dinleyenler, bakış açısını burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.